Geçen yıl bombonu kurtarmaktan yüzmeye vakit bulamadım. Kıyıdaki su olsa olsa 1 metre derinliğinde dedi Meli. Bebek bile boğulmaz. 20 metre kadar yukarıda kumların arasında bombonun başı göründü. Sabırsızlıkla hadi gelsene diye bağırdı Gobi. Aşağı inmenin 2 yolu vardı. Kızlar yokuştaki raylara basa basa iniyorlardı. Oğlanlar ise yuvarlanmayı uygun buluyorlardı. Asansörle inmek gibi bir şeydi bu. Ama tehlikeliydi. Dibe, su kıyısına varıncaya kadar çekilemezse insan arkadan gelen kum yığınlarının altında kalabilirdi. Yuvarlanarak inmek güzel şeydi doğrusu. Yazık ki başsız atın zavallı kurbanları bu eğlenceden yoksun kaldılar. Bonbon büyük bir cesaretle tepeden aşağı bıraktı kendini. Arkadaşların arasında bomba gibi düştü. Yüzlerinden onların da ilgi çekici bir olayla karşılaşmadıklarını anladı. Ne yaptın diye sordu Gabi. Bonbon önemli bir şey söylüyormuş gibi. Dilenciyi takip ettim dedi. Elimden geleni yaptım. Ama boşuna, ihtiyar mucize yaratacak adam değil. Bu sözler hepsini neşelendirdi. Bazıları araştırmalarının başarısızlıkla sonuçlandığını söylemek zorunda kaldılar. İnsanların görünüşü Gabi'yi, Zidor'u, İspanyol Juan'ı da aldatmıştı. Onlar da pazar yerinin ihtiyar dilencinin arkasında boşu boşuna dolaşan bonbon gibi sonuç alamamışlardı. 2 saat süren çabalarının sonunda paçavra ve kemik tüccarı ihtiyar Zigo'nun küçük yoksullar sokağındaki kundura tamircisi Bay Gali'nin postacı kuru kafanın da mucizeler yaratacak çapta insanlar olmadıklarını anlamışlardı. Bu zavallıcıkların önemsiz hayatları öylesine olağan bir çizgide sürüp gidiyordu ki kader bile onları serüvenden serüvene atmaya değer bulmamıştı. Meli Babin bir banka veznedarını takip etmeye karar vermişti. Adam işten çıkınca bir çıkmaza dalmış ve makarelerin fırınının önünde durarak içeriği gözetlemişti. Meli onun gitmesini beklemiş, sonra fırının önünde veznedarın yerini almıştı. İçeride Bay Marker'la karısı küreklerle kavga ediyorlardı. Loş fırında birbirlerine girmişlerdi. Doğrusu ilgi çekici bir olaydı bu. Ama aradıkları serüvene dair bir ipucu değildi. Tata ve en iyi şeyin çeşme başına gitmek olduğunu düşünmüştü. O da takip etmek için polis müfettişi Sinet'i seçmişti kendine. Sinet karakoldan çıkınca hiç görünmeden arkasına düşmüştü onun. Bu heyecanlı takip Tulumba sokağındaki bir kahvede sona ermişti. Kahvede iri yarı 3 adam tatsız tutsuz bir iskambil oyununa dalmışlardı. Sinet bir süre onları seyrettikten sonra masaya oturarak oyuna katılmıştı. Tate ve umutsuzluk içinde ''Zaten bu kentte iş yok.'' dedi. ''Hiçbir şey olmuyor. Baksana müfettiş Sinet bile işsizlikten iskambil oynadığına göre biz ilgi çekici bir olayla nasıl karşılaşabiliriz ki?'' Marin arkadaşlarına güç vermek için müfettiş Sine ile komiser Blank'ın önemli olaylara el koymuyorlar ki dedi. Başka polisler de vardır. Hem sonra bütün ilgi çekici olaylar polislik değildir zaten. Bazı olaylar vardır. Polisler hiç karışmaz onlara. Biz işte böyle bir olay yakalamak istiyoruz. Tepelerinden bir ses geldi. Merhaba. Cricket Lager'ın sesiydi bu. Zenci çocuk kum yığınlarının üstünde duruyordu. Sırtını dönerek elleriyle tutuna tutuna aşağı inmeye başladı. Ama pantolonunu temiz tutma çabası boşuna gitti. Yolun yarısında dayanamadı. Yuvarlanarak arkadaşlarının arasına düştü. Hepsi koca bir kum bulutunun içine gömüldüler. Gabi ters ters, eğer böyle inmeye devam edersen dedi. Günün birinde kumların altına gömersin bizi. Nasıl, iyi haberlerin var mı Kriki? Cricket başını önüne eğip kollarını 2 yana açtı. Üzgün, ince bir sesle. Kış sokağının köşesinde anneme rastladım dedi. Arkadaşlarının kahkahaları arasında sen de annenin önüne düşüp eve gittin herhalde dedi Zidor. Kaçsaydın ya. Ne yapayım dedi Cricket. Elimi tuttu bırakmadı. Siz benim yerimde olsaydınız kaçabilir miydiniz sanki? Çetenin üyeleri kasıklarını tutarak güldüler. Bayan Lori iri yarı tombul bir kadındı gerçi ama bir santrafor kadar da çevikti. Gabi bunu yakından anlamak fırsatını bulmuştu. Önceki yıl bir akşam eve götürmüştük Cricket'ı. Zenci çocuğun bayramlık pantolonu paçavraya dönmüştü o gün. Buna kızan annesi önce bir güzel pataklamıştı oğlunu. Sonra da tazı gibi kaçan Gabi'yi yakalamıştı. Çocuk cihazın kulaklarını koparacaktı az kalsın. Cricket devam etti. Yine de bir şeyler buldum. Ceplerini karıştırdı. Kahkahalar bir anda kesiliverdi. Hepsi Cricket'ın çevresinde toplandılar. Zenci çocuk cebinden yırtık bir gazete parçası çıkardı. Bir ilan diye açıkladı. Bizim komşunun dedesi Bay Lokopar'a okurken dikkatimi çekti. Bilirsiniz Bay Lokopar'ı tek gözlüdür. Al Gabi sen oku. Yanına bir çarpı koydum. Gabi gazeteyi alıp ilanı okumaya başlayınca ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Yoksul, sakat bir adam ev köpeği arıyor. Güçlü, zeki, iyi huylu olması, yeni sahibine kolay alışması gerekmektedir. Cinsi önemli değildir. Satıcıların aracılığı kabul edilmez. Adres, Bay Teo, 2 Saydutlar Sokağı, No 58. İlanın sonu yukarıdakilerden geçen bir marşandizin gürültüsü yüzünden duyulamadı. Gabi Krikut'un bu önemli buluşunun değerini iyice kavrasınlar diye gazete parçasını elden ele geçirdi. Ama ilan beklenen etkiyi yapmamıştı anlaşılan. Acı gülüşler, hayal kırıklığını belirten sözler duyuldu. Nereden buldun bunu diye sordu Zidor. Bu hayfanın Liberty Express dergisinden. Liberty Express kentte çıkan bir gazeteydi. Krikut önderlerinin kararını bekledi. Gabi incelikle çok teşekkür ederiz Kriki dedi. Ama bu ilanın işimize yarayacağını sanmıyorum. İlgi çekici ne buldun bunda? Krikut şey bilmem diye kekeledi. Bana biraz garip geldi de öteki ilanlara benzemiyor. Tam Marion'a göre dedi Zidor. Senin tazılarından birini sepetlesen amma sevinirdin ha. Öyle değil mi Marion? Marion keyifle başını salladı. Tabii sevinirdim dedi. Krikut'a bakarak gülümsedi. Bende bir köpek var. İlanı sanki onun için vermişler gazeteye. Adı Nanar. Asfaltta bir araba çarpmıştı ona. Ama kısa zamanda iyileşti. Belki işe yarar. Yarın perşembe. Okul yok. Sabah olsun Nanar'ı götürürüm. Dikkat et John. 2 Saydutlar Sokağı pek tekin değildir. En iyisi yalnız gitmesen. Ben de geleyim. Zidor'la Fernand da gelsinler. Görelim bakalım ne biçim bir adammış bu Bay Teo. Kim bilir belki de bir serüvenin başlangıcıdır bu. Sen ne dersin Gabi? Sanki kendini bu işin dışında tutuyordu Gabi. Anlaşılan kaçırmak istemiyorsunuz bu fırsatı dedi. İsterseniz gidin. Her perşembe yaptığımız gibi. Saat 11'de pazar yerinde buluşuruz. Eve dönme vakti gelmişti. Teker teker birbirlerine yardım ederek raylardan tırmandılar. En önde Marie'nin küçük köpeği Fifi, en arkada da Gabi vardı. Arada bir tavanına omuz veriyordu. Sanki yalnız onu değil de bütün çeteliği omuzluyordu. Güneş buğulu ufukta kızıl bir top gibi battı. Trenlerin sesi geliyordu uzaklardan. Ama tren sesine değil de denizdeki fırtınaların gürültüsüne benziyordu. Beyaz güvercinler alanını geçerlerken John'la Krikut, Larry arkadaşlarından ayrılıp boy fıçılardaki evlerine yöneldiler. Ötekiler pazar yerine dağıldılar. Sadece Marion ile Fernand küçük yoksullar sokağına yollandılar. Hiç konuşmadan yürüdüler bir süre. Fifi ayaklarının dibinde kendi kendine oynayıp duruyordu. Birkaç dakika sonra Fernand bugün öğleden sonra garip bir şey oldu dedi. Marion şaşkınlıkla. Niye daha önce söylemedin diye sordu. Söylesem hepsi alay ederdi benimle diye cevap verdi Fernand. Hem baksana kimsenin konuşmaktan dinlemeye vakti yoktu. Cevap değil bu. Anlat bakalım. Peki dedi Fernand. Bir süredir dikkat ediyorum. Herkes hoşlanmıyor bizden. Çetenimizi sevmeyenler de var. Niye bilmiyorum. Şifendifer Sokağı ile Uyku Sokağı'nın kesiştiği köşedeki büyük binaları biliyor musun? Marion sözünü kesmedi onun. Fernand'ın anlattıklarıyla etkilenmeye başlamıştı bile. Fernand o gün ötekiler gibi saat 4'te okuldan çıkınca tek başına beyaz güvercinler alanına gelmişti. Alanda kimsecikler yoktu. Ballard'ın kamyonlarının saat 6'ya 6.30'a kadar garaja dönmediklerini önceden biliyordu. Bol bol vakti vardı demek ki. Ellerini cebine soktu. Taşları tekmeleye tekmeleye Uyku Sokağı'nın köşesine vardı. Çabucak bir göz attı çevresine. Sokaklar ıssızdı. Evler yeni yapılmıştı. Ağaçlı bahçelerin ortasındaydılar. Duvengi'nin ileri gelenleri burada oturuyorlardı. 43 numara yüksekliğiyle genişliği bakımından ötekilerden ayrılıyordu. Ayrıca sokağa bakan yüzünde pencere de yoktu. Fernand uzaktan baktı. Garajın kapıları açıktı. İçeride de Ballard şirketinin temel direkleri sayılan tulumlu, suratsız adamlardan kimse yoktu. Ağır ağır karşı kaldırıma geçti. Yapılacak en iyi şey buydu. Bay Mallard'ın otomobili yıkanmak isteyen eski model bir Renault, yazıhaneye açılan kapıyla arka avluya açılan kapının arasında duruyordu. Fernand avluya açılan kapının açık olduğunu hiç görmemişti. Yürümeye devam etti. Bir süre. Sokak hala tenhaydı. Yeniden karşıya geçip garaja yaklaştı. Kırmızı kamyonların dördü de ortalarda yoktu. Bu yüzden cam tavanlı garaj daha da büyük görünüyordu. Fernand'ın burnuna mazot ve lastik kokusu çarptı. Ama da pis bir kokuydu bu. Kapıda durup duvara yaslandı. İçeriye bir göz attı. Ortalıkta çift bile çıkmıyordu. İlk bakışta dikkati çekecek bir şey yoktu. Zaten garip olan garajın yağ lekeleriyle dolu beton zemini değildi. Sessizlikti. Bitişikti ev. İşleri iyi giden Ballard şirketi bu sessizlik içinde sanki hiç çalışmadan nasıl oluyor da dünya kadar para kazanabiliyordu. Fernand arkadaki otelyeye bir göz atmak istedi doğrusu ama yakayı ele vermekten korkuyordu. Hem zaten kendisine hiç zararı dokunmamış kimseleri gözetlemekle yanlış bir şey yapmış olmuyor muydu? Bu düşünceyi silip attı kafasından. Cesaretini toplayıp garaja bir adım daha attı. Şimdi bulunduğu yerden loş atölyeye daha iyi görüyordu. İçeride bir düzine büyük dikdörtgen sandık vardı. Sandıklar demir çemberlerle sımsıkı kapatılmıştı. Fernand'ın içinde korkunç bir merak uyandı. Bir adım daha attı garaja. Atölyenin kapısına kadar gitti. Avına yaklaşan bir hayvan gibi başını sessizce bir sağa bir sola çeviriyordu. Şırak! Kapının kepengi sessizliği büyük bir gürültüyle bozarak iniverdi. Kıpırdamaya bile cesaret edemedi Fernand. Kepengin ötesinden yaklaşan ayak seslerini duydu. Öfkeli bir ses. ''Yakaladık onu!'' dedi. Herhalde Pierce kardeşlerden birinin sesiydi bu. ''Şişko tavşan tuzağa düştü!'' İki kişi gördüler. Öteki de Bay Ballard'tı galiba. Fernand ürkek ürkek kapıya vurdu. ''Çıkarın beni!'' diye yalvardı. ''Hele dur bakalım!'' dedi adam. ''Başkalarının garajına girmemeyi öğreninceye kadar orada kalacaksın.'' Gülerek uzaklaştı. Beklemekten başka elinden ne gelirdi ki Fernand'ın? Ama ne kadar bekleyecekti? İşin şakaya gelir yanı yoktu. Esrarengiz sandıklara olan ilgisi bir anda kayboluvermişti. Ağladı ağlayacaktı. İyi ki arkadaşları yoktu orada. Kapana kısılan bir fare gibi yakalandığını görselerdi bir daha ne yüzle çıkardı onların önüne. 5 dakika sonra adamın ağır adımları duyuldu yeniden. Bir süre içeriye kulak verdikten sonra kepengi açtı. Şoför James Pierce'ti bu. Kardeşinden birkaç yaş daha büyüktü sadece. Kafasındaki eski, pis berenin altından bir tutam beyaz saç fırlamıştı. Korkudan deli tutulan Fernand başını önüne eğerek çıktı. Bay Ballard da orada durmuş, bu büyük haydutu seyrediyordu. Parmağını uzatarak, ''Ne arıyorsun burada?'' diye sordu. ''Yoldan gelişini gördüm, sakladığın bir şey var senin. Ne dolaplar çeviriyorsun?'' Fernand'ın aklına ilk gelen cevap, ''Kamyonları yakından görmek istedim.'' oldu. ''Bayılırım kamyonlara.'' James Pierce ile Bay Ballard katıla katıla güldüler. Şoför Fernand'ın yakasına sımsıkı yapışarak, ''Yalana bak!'' diye bağırdı. ''Garajın bomboş olduğunu görmedin mi? Hadi bakalım, defol. Bir daha seni bu sokakta yakalarsam öyle bir sokağa çekerim ki daha ömründe kamyon mamyon göremezsin.'' Çocuğu kapının önüne çekip poposuna bir tekme attı. Fernand utançla kaçtı oradan. Barış sokağına varıncaya kadar arkasına bile bakmadı. İşte o çarşamba günü öğleden sonra bunlar geçmişti başından. Sözlerini bitirirken karşımda da o ikisini görünce ödüm koptu dedi. Adam benim yerimde ötekiler olsaydı onların da ödü kopardı. Gabi'nin bile. Nasıl bizimkilerin anlattıkları ilgi çekici miydi sence? Marin güldü. Hava cıva. Ben galiba işe yarar bir şeyler buldum. Uyku sokağındaki o garajda bir gariplik var. Marin başını iki yana sallayarak Ballard'ın garajına öyle paldır küldür girmemeliydin dedi. Artık gözleri açılmıştır. Bir daha enselenirsen halin dumandır. Ötekilere söylesem mi? Boş ver. Daha az tehlikeli bir şey bulurlar nasıl olsa. Ama sen de yanına birkaç kişiyi almadan bir daha o garaja yalnız başına gideyim deme. Fernand'ın elini sıktı. Köpeğini ıslık çalıp çabucak uzaklaştı. Fernand köşeye dönünceye kadar arkasından baktı onun. Sonra eve gitti. Küçük yoksullar sokağındaki ilk ev tam köşedeki onlarındı. O heyecandan sonra küçük evlerine döndüğü için sevinçliydi. Bay Duin pencerenin önüne oturmuş gazete okuyarak oğlunu bekliyordu. Fernand'ın öpmesi için yanağını uzatırken ''Nerede kaldın bu saate kadar?'' diye homurdandı. ''Yeni işler çeviriyoruz.'' dedi Fernand. ''Ama biraz kafaya çalıştırmamız gerekiyor.'' Bay Duin kapının arkasına asılı sırt çantasını göstererek ''Bana daha önemli işlerin var gibi geliyor.'' diye söylendi. ''Annen 8'den önce gelmeyecek. Hadi bakalım dersine çalış.'' Fernand kitaplarıyla defterlerini masaya yaydı. Bir an başını kaşıdı. Sonra da sabır taşını bile çatlatabilecek aritmetik problemlerini 20 dakika içinde çözüverdi. Bu arada Bay Duin usul usul piposunu içerek oğlunu seyretmişti. Onun derslerini bitirdiğini görünce yarı alaycı bir sesle sordu. ''Neymiş bakalım bu çevirdiğiniz iş?'' Fernand arkadaşlarıyla aldıkları kararı o günkü araştırmalarını anlattı uzun uzun. Ama kendi başından geçenler hakkında tek kelime bile söylemekten kaçındı. Üçüncü bölüm. Esrarengiz Bay Theo. Marion, iki Saydutlar Sokağı 58 numaraya gitmek için en güzel elbisesini giydi. Karşısındakinin üstünde köpeğine Nanar'dan daha iyi bir etki bırakmak istiyordu. Uzun tüylü bir köpekti Nanar. Tüyleri kızıla çalıyordu. Üstünde siyah ve gri benekler vardı yer yer. Çok uslu bir hayvandı. Ama onun kadar çirkini kolay kolay bulunamazdı. Marion, inşallah gecikmemişimdir, dedi annesi Bayan Fulbert'e. Loving Express dün sabah çıktı. Herhalde şimdiye kadar birkaç kişi başvurmuştur. Bay Theo'ya, bir umut var. O da Nanar'ın büyük bir köpek oluşu. Onun kadar büyüğüne herhalde şimdiye kadar rastlanmamıştır. Giyinirken iri yarı tazının Fifi'yi odadan kovalayışını seyrediyordu iki köpek. Odada bütün iskemleleri devirdiler. Bahçeden de tahta kulübelerin içindeki köpeklerin havlayışları geliyordu. Nisan bitmeye görsün Marion soğuk havalarda giydiği erkek ceketini sırtından atar, kısa etekli basma bir elbise geçirirdi üstüne. Böylece uzun, incecik hareketli bacakları büyük bir özgürlüğe kavuşurdu. Basma elbisesi daha da güzel gösterirdi onu. Ama asıl güzelliğini saçlarının beyaza çalan sarısını, gözlerinin ışıltısını gösteren elbise, özel durumlar için sakladığı lacivert elbisesiydi. Fernand'ın Luna Park'a 2 saat süren çabadan sonra kazındığı yaldızlı iğne de 12 yaşın bu çocuksu güzelliğini tamamlıyordu. Marion tam bu iğnesini takıyordu ki çocukların üçü de çıka geldi. Onlar da kendilerine çeki düzen vermişlerdi biraz. Hatta çetenin en pasaklısı Zidor bile şıklaşmıştı. ''Hazır mısın?'' diye sordu Juan. 5 dakika sonra hazırım diye cevap verdi Marin. Nanar'ı bir kere daha fırçalayayım. Ötekiler bu gecikmeden yararlanarak Bayan Fabert'in hazırladığı sıcak kakaoyu içtiler. Bu arada Marin de madeni bir fırçayla dev köpeğin renkli tüylerini, kulaklarını, tatlı tatlı sallanan kuyruğunu fırçaladı. Zidor kakao fincanının derinliklerinden gelen bir sesle ''Böyle bir köpek de beleş verilir mi?'' diye mırıldandı. ''Şansa bak sen. Üstelik 6 ayda besledin onu. Şu Bay Theo da talihli adammış doğrusu.'' Marion gözünü kırparak ''Ne talih ya?'' diye cevap verdi. ''Canını sıkma. Çok geçmez talihi döner. Bu köpeğe nasıl yiyecek yetiştirecek merak ediyorum. Günde en aşağı 2-3 kilo yiyor. İşte pırıl pırıl oldun Nanar.'' Köpeğin boynuna bir ip bağladı. Dördü birden sokağa sabahın taze ışığında fırladılar keyifle. En önde de Fifi gidiyordu. İstasyonun önüne kurulmuş Perşembe pazarını şöyle bir dolaştıktan sonra Generaller Caddesi'ne saptılar. Fernand kestirmeden gidelim diye tutturdu ama aldırmadılar. Bunun nedenini kestirebiliyordu Marion. Yine de sesini çıkarmadı. 50 metre ötede Generaller Caddesi ile Uyku Sokağı kesişiyordu. Tam o noktaya gelince Fernand adımlarını aştı. Bir gün önceki korkuyu üstünden atamamıştı. Yine de Bay Ballard'ın garajına bir göz atmaktan edemedi. Kırmızı kamyonların 4'ü de garajın önüne çekilmişti. Yolu kapamışlardı. Pierce kardeşlerle yardımcıları çevrelerinde 4 dönüyorlardı kamyonların. Motorlar çalışıyordu. Neyse ki kaldırımlar kalabalıkta 4 çocukla 2 köpek bu hırgır arasında göze çarpmadılar. Marion ilanı saklamıştı. Yolda yürürken bir daha okudu onu. Kaşlarını çattı. kuşkuyla "Bay Theo" dedi. "Adamın asıl adı Theo değildir herhalde." "Bu adı ilk duyuyorum," dedi Zidor. "Buradaki herkesi tanırım üstelik. Tabii insan iki saydutlar sokağında oturuyorsa esrarengiz biri olur böyle." "İspanyol Juan, babamla konuştum dün gece," dedi. "Ona kalırsa bu Bay Theo emekli bir demiryolu işçisiymiş." Marion, "Yoksul, sakat bir adam," diye okudu. "Nasıl biri olduğu tam anlaşılmıyor." Zidor güldü. "Demek ki elleri yok. Eli olmayınca da nanar için para veremeyecek. Şu işe baksan. Düpedüz üçkağıtçılık derler buna. Bari ben de şöyle bir ilan vereyim. Yoksul, yetim, bir çocuk iyi durumda bir bisiklet arıyor. Markası önemli değildir. Satıcıların aracılığı kabul edilmez. Adres Bay Zidora, Sırtma Sokağı, No 45. Merdivenin altındaki küçük kapı." Katıla katıla güldüler. "Yine de beleşten bisiklet sahibi olamazsın," dedi Fernand. "İlan için gazeteden dünya kadar para alırlar." "Tuhaf şey," dedi Marion. "Sokak köpeklerini acıdığımı, onlara birer yuva bulduğumu Lovingrad'da herkes bilir. Bay Theo adımı duymadıysa ya bu kentte yeni gelmiş biri demektir ya da yüzünü göstermeye korkuyordur." "Zidor yakında anlarız," diye sözünü kesti onun. "Hadi çabuk olun, yoksa oraya vardığımızda bir de bakarız ki kapıda düzinelerle, nanarla düzinelerle insan bekliyor." Juan ona yola çıkardı. Evlerin sayısı pek azdı burada. Biraz yürüdüler. Artık tarlaların, kereste ve demir depolarının oraya gelmişlerdi. Çingene çocuk, "İşte burası," dedi. Yol kavşağında sola saptılar. İki saydutlar sokağı karşılarındaydı. Karanlık bir sokaktı bu. Kaldırımsızdı. Yerlere koca koca taşlar döşenmişti. Köhne evlerin, külüstür kulübelerin arasından tavuk gıdaklamaları duyuluyordu. Lavengi'nin en yoksulları otururdu burada. Bazılarının söylediğine göre de en kötü yüreklileri. Galiba doğruydu söylenenler. Ayaklarında terlikler, kafalarında da kaşlarında kadar indirdikleri kasketlerle meyhane meyhane dolaşan adamların yüzlerine bir kere bakmak yeterdi. İçlerinden biri nanarı göstererek, "Bu da ne?" diye sordu Marina. "Köpek mi, keçi mi, yoksa kaplan mı?" "Gırrr," diye cevap verdi nanar. Çocuklar 58 numaranın önüne gelince şaşırdılar. Yoksul biri için bakımlı bir bahçenin ortasına kurulmuş iki katlı koca bir ev pek fena sayılmazdı doğrusu. "Bu sarayda bir ordu bile barınır," dedi Zidor. Marin bahçe kapısının zilini çaldı. Birkaç saniye sonra içeriden ayak sesleri duyuldu. Sert bir ses, "Kim o?" diye homurdandı. "İlan için geldik," diye cevap verdi Marion. "Bay Theo'yu arıyoruz." Kapı yarı aralandı. İri yarı, saçsız, kadife pantolonlu bir adam gördü. Şaşırmışa benziyordu. Karşısına dört çocukla iki köpeğin çıkacağını ummuyordu galiba. "Bay Theo, benim," dedi. "Ne istiyorsunuz?" "Çok güzel bir köpek getirdik size," dedi Marion. "Tam aradığınız gibi. Seveceksiniz." Arkasında çocuklar birbirlerini dürtükleyip duruyorlardı. İlanda yazılı olduğu gibi sakat bir adamla karşılaşacaklarını sanmışlardı. Ama Bay Theo'nun yastık gibi pençeleri, ağaç gövdesi gibi bacakları vardı. Görünüşü çok korkutucuydu doğrusu. Emekli demiryolu işçisiymiş diye düşündü Zidora. Bu ihtiyar devden taze bir cezaevi kokusu yayılıyordu ortaya. Hiç gülümsemeyen Bay Theo, birbirleriyle oynayan Fifi ile Nanar'a bakarak "Hangisi?" diye sordu. "Büyüğü mü, küçüğü mü?" Gülerek "Büyüğü tabii," dedi Marion. "Tam ilanda yazıldığı gibi bir köpek. İnşallah tehlikeli değildir," dedi Bay Theo. Marion, "Merak etmeyin," diye cevap verdi. "İyi bir köpektir. Hadi bakalım Nanar. Bay Theo'ya merhaba de." Nanar büyük bir hevesle ileri atıldı. Ön ayaklarını Bay Theo'nun göğsüne dayayıp yüzünü yalamaya başladı. Bay Theo soluk almaya çalışarak elinin tersiyle bıyıklarını sildi. "Öyle anlaşılıyor," dedi.